havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te.
Merhaba arkadaşlar.
Merhaba arkadaşlar. Altı Mart 2023 günlerden pazartesi ve biz Anlat Bana'da karşınızdayız. Bir tarafta depremi unutmayacağız. Unutmamız mümkün değil. Tam bir ay oldu. Tüm acılar, evsizlik, susuzluk, sıkıntılar ortada. Bu sıkıntının ortasında siyasetteki depremi ve kırılan fay hatlarını konuşmak, o da işimiz. Depremi konuşacağız. Siyasetteki depremi konuşacağız. Ancak duracağız. Niye duracağız? Çünkü bugün Merkez Bankası'na 5 milyar dolarlık bir para yattı. Mevduat kimin? Suudi Arabistan'ın. Bu para ve borsanın yolculuğuna da bakacağız. Bugün ana gündemimiz biraz farklı olacak. Ama 4 gündür Ankara'da devam eden kriz. Dün sabahtan itibaren yumuşamaya başlamıştı. Özellikle ülke ocaklarında yetişen, MHP'den ayrılan ama İyi Parti'ye de katılmayan ülke ocaklı eski MHP'li akil adamların yazdıkları mektuplar, yaptıkları değerlendirmeler ister istemez Ankara'da İyi Parti cephesinde bambaşka bir açılım yarattı. Şimdi saat 2'de başlayacak toplantı saat 3.30'a ertelendi. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'le görüştü. Arkasından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na gittiler. Biz gelişmeleri izliyoruz. Ayrıca bugün kabine toplantısı da var. Kabinede gündem deprem ve tabii ki seçim. Seçimler ne olacak? Gündem ne kadar yoğun bu ülkede değil mi? Biz de parayla başlayalım istiyoruz. Bütün bu gelişmelere paranın tepkisi ne olabilir derseniz, paranın tepkisi daha kısıtlı, daha sınırlı. Gelişmeleri izliyor ve piyasa sakin olmaya çalışıyor. Sakin olmasının tek bir nedeni var. Çünkü karar vericiler henüz Millet İttifakı'nı temsil eden siyasi partiler değil. O yüzden dolardaki harekette, borsadaki harekette daha sınırlı, daha sakin. Sonuçta dövize baktığımızda doların kontrol altında olduğunu biliyoruz. Tablo bu. Biz borsayı konuşacağız dedik ama sanıyorum konuğumuzla ilgili bir bağlanma sıkıntısı var. Eğer konuğumuzla ilgili bir sıkıntı varsa biz hemen Ankara'nın tansiyonunu tutmaya geçebiliriz. Neden diyeceksiniz? Çünkü Akşener şu an parti genel merkezinden ayrılıyor. Bugün Millet İttifakı'nın yaptığı toplantıya katılmasını bekliyor muyuz? Bununla ilgili gelişmeleri izleyeceğiz ve tabloya baktığımızda Kılıçdaroğlu bilgisi dahilinde İmamoğlu ve Yavaş'ın görüşmesi, Akşener'le görüşmesi, Kılıçdaroğlu'nun isteği dahilinde yapılmış bir görüşme. Sonuçta vatandaş 14 Mayıs'ta yapılıp yapılmayacağı belli olmayan, henüz oylanmayan seçimle ilgili onu da izleyeceğiz. Bu hafta meclis onu görüşür mü bilemiyoruz ama gelin Akşener parti genel merkezinden ayrılırken biz rotayı önce paraya çevirelim. Karşımızda Artunç Kocabalkan var. Yapımcıdır, finansçıdır. Öyle değil mi Artunç Kocabalkan?
Vallahi sizden bunları duymak zaten çok güzel. Evet, bir şekilde kendimizce bir şeyler yapmaya çalışıyoruz Melih Hanım.
Peki Suudi Arabistan 5 milyar dolar para yatırdı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na. Nasıl yorumlamalıyız bunu?
Emme basma tulumba diyelim buna biz. Taşıma su diyelim de. Türkiye her konuda olduğu gibi bu konuda da ekonomiyi yönetme konusunda da dur kalklarla gidiyor. Para bulalım, parayı bir şekilde kuru ve faizi baskılamak için kullanalım. Seçime kadar bunu götürdük. Sonrasına bakarız demek gibi bu. Dolayısıyla hani bu paranın bulunması elbette kur ve faiz açısından bu baskılamanın devam edebileceğini gösterir. Kur ve faizde baskılandığına göre tek bir tane adres kalır geriye. Orası da hisse senetleri piyasası.
O yüzden de Borsa İstanbul mutlu mesut yolculuğuna devam eder, öyle mi?
Evet, tabii bunun iki tane nedeni var. Bazen iki tane yanlış bir doğru yapabiliyor Türkiye'de. Bunlardan bir tanesi şu. Biliyorsunuz ki borçlanma enstrümanları içerisinde devlet borçlanması çok önemli bir yer tutuyor. Devletin borçlandığı bu miktar dolayısıyla finansal piyasaların gelişmesi engelleniyor. Ama Türkiye'de bir eksi faiz var, reel faiz var. Yani enflasyonun altında bir getiri var. O yüzden yatırımcılar tek çıkar yol olarak iyi yönetilen şirketleri buluyorlar. Bu birincisi. İkincisi, seçime giderken borsa düşsün istemiyor ekonomi yönetimi. O yüzden hem borsa yatırım fonları hem de varlık fonu aracılığıyla destekliyor orayı. O yüzden de bir borsada yukarı hareket var. Ve son olarak da bakıldığında esasında değerlemeler açısından Türk borsası nihayetinde yabancı yatırımcı sahipliğinin tarihi düşük yerde olduğunu görüyoruz. %28'lere gelmiş borsada yabancı sahipliği. Ama yerli yatırımcı sayısı çok fazla artıyor. O yüzden önümüzdeki dönemde de iyi yönetilen şirketler her zaman olduğundan daha fazla Borsa İstanbul'da iyi bir getiri vaat etmekteler.
Güzel. Konuyu detaylı olarak bundan sonraki yayınlarda konuşmaya devam etmek lazım ama Ankara'yı izliyoruz değil mi?
Kesinlikle Ankara'yı izliyoruz. Ama bu da yine kısa vadede bakıldığında seçim tarihinin değişmesi dışında piyasada küçük hareketlilikler yaratır ancak. Daha fazlasını yaratmaz. Çünkü Türkiye bugün bu kontrol ekonomisinde hem faizi hem kuru kontrol ederken çok fazla uzun vadeli bir düşünceyle kimse yatırım yapmıyor. Burada muhalefetin ya da iktidarın kazanması durumu seçimin ardından kur ve faiz üzerinde çok başka senaryolar getirecek olsa da seçim öncesinde bu kim kazanacak konusu borsa üzerinde çok fazla etki yaratmaz. Ben geçen hafta da bu altılı masanın dağılmasının hemen sonrasında Borsa İstanbul bir alış fırsatı verdi demiştim. Oradaki düşüncem şuydu: eninde sonunda yerli ve milli bir borsamız var. Ve bu borsanın muhalefetin kazanma ihtimali düşüyor diye aşağı gelmesi kabul edilemezdi. Zaten hemen ardından sanki Amerika'daki bu Plant Protection Team gibi yani ekstra olumsuzlukların olduğunda piyasaya bir alıcı girer. Ziraat portföy yönetimi, ziraat yatırımda cuma günü alışta ilk sırada bütün bu düşüşleri karşıladı. Bugün de bankalar aracılığıyla hisse senetleri piyasasında bir yükseliş görüyoruz.
Sağ olasın diyoruz. Önemli bir konu. Teşekkür ediyoruz
ve teşekkür ediyorum.
Rotayı hemen Ankara'ya çevireceğiz. Çünkü biraz önceki değerlendirmede paranın rotasında aslında piyasayı etkileyecek en önemli gelişme seçim tarihiyle ilgili gelişme. Piyasa bunu bekliyor. 14 Mayıs'ta mı olacak seçim? Bu hafta Meclise bu konu gelebilir mi? Aslında piyasayı ilgilendiren konu bu. Onun dışında yerli ve milli borsa çok fazla tepki verir mi? Vermez. Çünkü emme basma tulumba gibi çalışıyor. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Bu defa rotamızı Ankara'ya kırıyoruz. Gazeteci Sedat Bozkurt ile neyi konuşacağız? Ankara'daki gelişmeleri konuşacağız. Cuma'dan bu yana ne oldu? Bugünkü görüşme trafiğinden ortaya çıkan sonuç. Meral Akşener Millet İttifakı'nın önemli bir aktörü olarak devreye girecek mi, bunu konuşacağız. Bizim için önemli olan Ankara'dan yansıyanlar ve konuyu Sedat Bozkurt değerlendirecek diyoruz. Çünkü deneyimli bir gazeteci ve kulislere hakim. Sedat Bozkurt, merhaba.
Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin sizde.
Sağ olun. Nasıl değerlendirmeliyiz Cuma'dan bu yana? Baş döndürücü bir trafik sürüyor ve Kemal Kılıçdaroğlu demişti ki taşlar yerli yerine oturacak. Taşlar yerli yerine oturuyor mu Sedat Bozkurt?
Vallahi bu son ortaya çıkan fotoğraf karesi bir taşlarda hareketlenmeyi gösteriyor. Oturabilir mi? Oturacak gibi gözüküyor. Çünkü iki tarafta da taşların yerine oturmasını isteyen irade ortaya çıkmış vaziyette. Çünkü seçenekleri var. İki tarafında seçenekleri var. Yani bir orta yol bulunup hani tamamen reddetme yok. O yüzden söylüyorum taşlar yerine oturur mu? Düne kadar bir tamamen reddetme vardı. Şimdi artık onun yerine bir öneri var, bir seçenek var. O seçenekte bir orta yol bulunabilirse, çünkü bu da henüz bütün masa bileşenleri tarafından kabul görmüş bir öneri değil. İki belediye başkanının Cumhurbaşkanı yardımcılığından söz ediyorum. O masaya gelecek tabii ki. O masada da bu öneri tartışılacak, konuşulacak, bir karara bağlanacak. Tabii ki çok sıkıntılı bir süreç. Hani bir geçmişi de var tabii. Yani bu Cuma günü başlamadı. Yani Meral Akşener'in o sert açıklamasıyla başlamadı. Daha öncesi de var. Masada bir İYİ Parti kaynaklı sıkıntı uzun zamandır vardı. Yani sadece...
Neydi o sıkıntının altında yatan ana sebep?
Ya bunu çok çözemiyoruz. Çünkü niye? Açık bir şekilde dile getirmiyorlar. Örneğin milletvekilleri listeleri oluşturacak. Yani nerelerde ortak listeyle, nerelerde her parti kendi logosuyla seçime katılacak çalışmasını yapılacağı toplantıda İYİ Parti birazcık tıkayıcı bir durum takınıyor. Yani somut bir şey yok. Hiçbir şey görüşmemişler. Bunun gibi diğer komisyonlarda da bunlara tanıklık yapıldı. Hep İYİ Parti tarafından gelen bir böyle defans, bir böyle bir ağırdan alma, bir reddetme hali vardı. Bunun nedeni sonra ortaya çıktı. Çünkü işte Cumhurbaşkanı adayı belirleneceği zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismine orada bir itiraz çıktı. O masada bir itiraz çıktı. Ondan sonra zaten başladı bu işler. Yani bir geçmişi vardı. Cuma günü sadece meydana gelmiş bir şey değildi bu. Hani daha öncesi de vardı.
Peki araya girsek, dediniz ki orta yol bulunacak. Nedir o orta yol? Bu işin kazananı kaybedeni kim diye bakmamız lazım. Kazanan Akşener mi? Kazanan Kılıçdaroğlu mu? Kazanan Millet İttifakı mı? Yavaş ve İmamoğlu mu? Kafamız karmakarışık. Ne diyorsunuz?
Ya gerçekten çok karışık. Hani mevcut toz bulut ortadan kalkmadıktan sonra bir tespitte bulunmak çok mümkün değil. Çünkü Meral Akşener bir hamle yaptı. Yani hamlesinin amacı neydi? Politik olarak neydi? Şimdi politik bir denklem kurduğunuzda Meral Akşener'in yaptığı hamlenin kendisine de partisine de çok zarar vereceği net bir şekilde ortaya çıkıyor. Ama sonuç itibariyle İYİ Parti'dekilere de haksızlık yapmamak lazım. Sonuç itibariyle oradakiler uzun yıllardır siyasetin içinde olanlar, kocaman bir partiyi yöneten insanlar. Senin benim gördüğümü görmeme ihtimalleri yok. Yani bu tablonun İYİ Parti'ye, bu en son Meral Akşener'in çıkışıyla ortaya çıkan tablonun İYİ Parti'ye yaramayacağını hepimizden öncelikli olarak onlar görürler. Bunu görmeme ihtimalleri yok. Buna rağmen niye bunu yaptılar sorusu halen ortada duruyor. O sorunun yanıtı bende de yok. Hani ben de söylüyorum, işte siyasi denklem kuruyorum, önüme koyuyorum. Bu tablonun İYİ Parti'ye ya da Meral Akşener'e yarama İttifakının içinde en çok faydalanan, ittifak modelinden en çok faydalanan partinin adı İYİ Parti. O sayede kurumsallaşıyor, o sayede yol alıyor, o sayede büyüyor ve önüne bir iktidar olma ihtimalini koymuş vaziyette. Merkez sağa oturacaksa biliyorsunuz bu iktidar olma ihtimali merkez sağda çeker, çok seçmen çeker. Buna rağmen bunlar yaşanınca işte siz de o kurduğunuz denklemde bu sorunun yanıtına ulaşamıyorsunuz. Ama uzun vadede şuna bakmak lazım. Kemal Kılıçdaroğlu stratejisini kurdu. Yani bugün örneğin Meral Akşener bu hamleyi yapmasaydı, iki belediye başkanı hamlesini yapmasaydı beş partiyle yoluna devam edecekti. Kendi kurduğu stratejiyle, yanına aldığı dört partiyle yoluna devam edecekti. Burada bir kendisine politik rota arayacak parti İyi Parti olacaktı. Öyle olsaydı İyi Parti ne yapacak? Örneğin Cumhur İttifakı istemediğini açık bir şekilde söyledi. Hem de orada kullanılan dil de çok hani siyasetten kabul edilebilir bir dil değil.
Sert ve kötü bir dil.
Kötü bir dil. Şimdi ise oraya da gidemeyeceksiniz. Gitseniz de zaten partinizi götüremezsiniz oraya. Yani parti tabanınızı, seçmeninizi bırakıp partinizi de götüresiniz Cumhur İttifakı'na. Zaten sonra Millet İttifakı'na da katılmayacaksanız Cumhurbaşkanlığı sistemi ittifakları zorunlu hale getirdi. Yani parlamentoya girebilmeniz için bir ittifak modelinin içinde yer almanız gerekiyor. Yani bu zaman yalnız kalıyorsunuz. Kimle ittifak kuracaksınız? Bir dönem önce sizden ayrılan Ümit Özdağ'la mı? Ya da Muharrem İnce'yle mi? Onların size nasıl katkısı olabilir? Bir katkısı olabilir mi? Millet İttifakı'ndan ayrılmanıza değer mi bu ittifak modeli? Bu soruların hepsi ortada duruyordu. O yüzden ben Millet İttifakı'nın bu çok ciddi bir türbülans, hatta masa bir devrildi, düzeltildi. Şimdi 5 kişi oturuyor masada, 6. kişi oturur mu? 6. kişi oturduktan sonra zaten İki kişi de masanın yörüngesinde olacak.
Hemen araya girebilir miyim bu noktada? Bir, tabii. Bugün Meral Akşener bu toplantıya katılır mı, katılmaz mı? İki, bu ittifak genişler mi?
Ya bu bir önce Meral Akşener'i söyleyeyim, çözemiyoruz. Çünkü niye? Her bir saatte bir farklı açıklama geliyor. Önce katılacak dendi, sonra katılmayacak dendi. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşecek. Kemal Kılıçdaroğlu'yla beraber toplantıya geçecek dendi. Bunu çözemiyoruz. Çünkü orada bir şey sürüyor, bir trafik sürüyor kendi aralarında. Ama son tahlilde yani siyasetin bize gösterdiği, çünkü siyaset sonuç alma sanatıdır. Burada sonuç almak istiyorsanız o masada yer alacaksınız. Bu kadar basit bir şey. Yöntemi nedir? Hani siz de o kadar sert çıktınız çünkü beşli, geri kalan beşliye de bir... Onların da kolay kolay kabul edemeyeceği, böyle geçiştireyim cümleyi, ifadeler kullandınız. Onca yıldır beraber olmanıza rağmen, yani 1,5 yıldır o masadasınız. Siz 6 yıldır da Kemal Kılıçdaroğlu'yla beraber siz yol yürüyorsunuz. Şimdi bunları da tolere edecek, Meral Akşener'in de gönlünü alacak, onu da çok sıkıntıda zorda bırakmayacak bir ara formülle o masaya tekrar oturmanın yolunu aradıklarını düşünüyorum ben.
Ne olabilir o ara formül? O yumuşama ilk sinyali verdi. Aday diye önerdiği biri Alperen, diğeri Ülkü Ocakları'ndan geldiği söylenen şimdi yeni CHP'li iki belediye başkanı kendisini ziyarete gittiler. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı kabul edildiği söylendi. Kemal Bey'in önerisiyle gittikleri söylendi. Tablo bu. Ne olabilir? İkinci yol ne olabilir?
Burada işte şu olabilir. İşte bu iki şey, hani Cumhurbaşkanı adayını belirleyemedim ama Cumhurbaşkanı yardımcılarını, iki popüler, Erdoğan'ın karşısında kazanma ihtimali olan, anketlere göre söylüyorum, olan iki popüler belediye başkan yardımcısını Kemal Kılıçdaroğlu'nun altına Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak monte ederek seçimi kurtardım diyebilir. Meral Akşener bunu söyleme hakkı var mı seçim kazanılırsa? Var. Çünkü bu hamleyi ya Meral Akşener kendisi yaptı ya da ona böyle
yaptırdılar, önerdiler.
Ya da önerdiler. Yani neyse işte, ama üstlenebilir bu. Başarıyı üstlenebilir. Yani öyle bir tablo var ve bu rahatça oraya tekrar oturmasını sağlar. Yani siyasette bunlar çok mümkün. Yani işte uzun yıllar buralarda da...
Akşener nasıl bir siyasetçidir Sedat Bozkurt? Yani 90'dan beri sahnede olan bir siyasetçi. Bir siyasetçi 1,5 yıldır aynı masada oturuyor. 6 yıldır CHP ile bir yolculuk yapıyor. Bu kadar sert bir söylemle niye çıkar?
Ya Meral Akşener'i ben işte 90'larda Çiller'in yanında tanıdık biz. Daha o zamanlar ama yeni siyasete girmişti. Siyasete girdiğiniz zaman siyaset aslında hani bizim gazetecilikte de vardır, mektepli alaylı. Siyasetçilerin yanında siyaseti öğrenmiş. Ve kimin etkisinde kalırsanız onun siyasetinin modelini...
Kimin etkisinde kaldı? Tansu Hanım'ın mı?
Tansu Çiller şeyin etkisini görüyorsunuz arasında. Bir de siyaset bizde şöyle bir şey. Yani gazetecilik de öyledir. Şimdi itiraz etmenin önünü kısayım, kapatayım hemen. Çok erkek mesleği. Yani oraya giren kadınlar bile erkekleşmeden bu meslekte ön alamıyorlar.
Çok doğru.
Şimdi Çiller Yani hala siyaset acemisi, hala Türkiye'yi, Türkiye'deki siyaseti kavramış mı, kavramamış mı, kavrayabilseydi zaten kalıcı olurdu. Ama Meral Akşener kısmen kavramış. Ama kavraması da kolay olmadı biliyorsunuz. 3-4 tane parti değiştirmek zorunda kaldı. Yani en son kendi partisini kurdu. Kendi partisinde de halen İyi Parti diye kurumsal bir yapıdan söz etmek mümkün değil. Bunu niye iddialı cümle olarak söylüyorum? Şundan, İyi Parti'nin kendine ait halen bir sadık seçmeni yok. Sadece geçen seçimlerde İyi Parti'ye vermiş ve oranları %10'u bulan bir seçmen kitlesi var. Bunun sadık seçmen haline gelebilmesi için en az 3-4 tane seçim yaşaması lazım. Bunu niye söylüyorum? Bakın anketlerde ayın 1'inde yapılan, aynı firmanın yaptığı anketlerde İyi Parti'nin oy oranı %18 çıkıyor. Ay sonunda yapılanlarda %10 çıkıyor. Yani anket üzerinden bile aynı firmanın yaptığı bir çalışmayla oy oranları bu kadar oynuyorsa oradaki seçmen kitlesinin o partiye ait olduğunu söylemek çok mümkün değil. Niye böyle oluyor? Meral Akşener İyi Parti'yi merkez sağ çizgisine, hatta merkeze oturtmak istiyor bu Demirel söylemiyle. Sokaklara iniyor, benim çocuğum, benim öğrencim, benim vatandaşım. Ama bir meseleyle karşılaştığı zaman parti MHP refleksi gösteriyor.
Çok önemli, çok önemli bir analiz yapıyorsun. Demirel söylemiyle merkez sağa oturtmaya çalışırken bir sorunla karşılaştığında MHP refleksiyle hareket etme. Bu bir açmaz değil mi?
İşte orada oy düşüyor. Yarı yarıya hemencecik düşüyor zaten.
Sorun bu.
Orada bir rota tutturulamıyor. Bakın bunu niye anlattım? AK Parti diye bir parti çıktı önümüze, 2001 yılında kuruldu. 2002 yılında iktidar oldu. 2002 yılında AK Parti'ye oy veren hiç kimse AK Parti seçmeni değildi. Partileri başkaydı ama AK Parti'ye verdiler. Şimdi geldiğimiz noktada o seçmen kitlesinden Erdoğan kendisine her koşulda, kendisine mutlak bağlı ve ne yaparsa yapsın yanından ayrılmayan %25'lik, %30'luk bir seçmen kitlesi üretti. Şimdi Erdoğan bunu halen muhafaza ediyor. Şimdi Meral Akşener'in de İYİ Parti'nin de böyle bir seçmen kitlesi yok. Bakın bu seçmen kitlesi CHP'de var. Bu seçmen kitlesi HDP'de var, MHP'de var.
Her şimdi hemen yine araya gireceğim. Çok önemli bu değerlendirmeler. Bir, yani oynak bir seçmen kitlesi var. Kurumsallaşmış bir seçmen kitlesi yok. HDP'de var, CHP'de var söylüyorsunuz. Bir, ittifak genişler mi? Bunun altını çizelim. İki, İyi Parti yeniden Millet İttifakı'na döndü. Meral Akşener masaya oturacak. Yine aynı güçlü Meral Akşener olur mu?
Bundan sonra en önemli mesele milletvekili listesi yapmak. Bu milletvekili listesi yapmakta Meral Akşener çok fazla direnemez. Çünkü İyi Parti'yi kendi listeleriyle ve kimseyi listelere yer vermeden seçime girmek istiyordu Türkiye genelinde. Yani pazarlık kapısını kapatmıştı bu anlamda. Burada mecburen taviz vermek zorunda kalacak. Artık her şeye itiraz eden, her şeyi kendisinin istediği gibi yapılmasını isteyen bir moda girmesine en azından masa bileşenleri vermezler. İttifak olarak hani seçim ittifakı modeline dönüştüğü zaman muhtelif partilerden ya da sivil toplum örgütlerinden, meslek odalarından listelere insanlar alınabilir. Bu bir seçim ittifakında genişlemek.
Yani HDP olabilir mi mesela?
Yok.
Emek platformu olabilir mi?
Ya emek ve özgürlük platformu, yani HDP bileşen, HDP'nin içinde yer aldığı bileşenler kendilerini çok ayrı bir yerde bir ittifak modeli olarak konumladılar. Onlar da Cumhurbaşkanı adayı çıkarıp çıkarmamayı tartışıyorlar şimdi. Kemal Kılıçdaroğlu'na başından beri sıcak bakacaklarını söylemişlerdi zaten. Zaten onların talebi şu değildi. Yani biz de pazarlık yaparak bir aday belirleyin değil. Bizim de tabanımıza oy verdirebileceğimiz bir adayı siz aday gösterin. Bütün şeyi buydu, talebi buydu ve o talep de Kemal Kılıçdaroğlu'na karşılanmış gözüküyor. Onun dışında bir ittifak olma ihtimalleri yok. Sosyalist güç birliğiyle bir ittifak olma ihtimalleri yok ama belki sosyalist güç birliğinden simgesel olarak bir iki isim parlamentoya taşıyabilir Millet İttifakı. Hani çok sağcı olmasın, böyle bir sağ sol dengesini.
Daha merkezde bir isim.
Tabii daha merkezde bir isim.
Peki. Yani bir isim. Çok güzel bu değerlendirmeler. Kemal Kılıçdaroğlu'na dönersek. Nasıl bir politikacı Kemal Kılıçdaroğlu? Hep seçim kaybettiğinden dem vurulur. Evet kaybetti ama sakin güç, birleştirici güç yolculuğunu sürdüren bir siyasi parti genel başkanı. Bu süreci nasıl yönetti sizce?
Vallahi Kemal Kılıçdaroğlu çok böyle fizikinde bile göremediğiniz bir zekilik var. cin gibi bir siyasetçi diyelim.
Bence cin gibi bir siyasetçi. Rüştünü ispat etti bugün itibariyle.
Şimdi daha bir şey daha söyleyeceğim size. Hep Kemal Kılıçdaroğlu'na bir eleştiri var. Seçim kaybetti, seçim kaybetti. Kemal Kılıçdaroğlu seçim kazanmadı. Erdoğan bütün seçimleri kazandı. Pardon, Kemal Kılıçdaroğlu seçim kaybetmedi. Erdoğan bütün seçimleri kazandı. Çünkü Erdoğan şöyle birisi. Normal koşullarda yapılan hiçbir seçimi kazanmış bir Erdoğan yok karşınızda. Ya şartlar anormaldir, erken seçim kararı alır, seçimi kazanır. Ya da şartları anormalleştirir, erken seçim kararı alır, seçimi kazanır. Şimdi bunun tek istisnası var. Bakın 7 Haziran'da normal koşullarda seçim yapıldı, kaybetti. 1 Kasım'da anormal koşullarda yapıldı, kazandı. Arada 2 süre 6 ay. Bunun tek istisnası var. İstanbul seçimlerini kaybetti. Normal koşullarda yapıldı. Koşulları anormalleştirdi, daha çok kaybetti.
Peki hemen araya gireceğim yine. Çok önemli bunlar. O yüzden altını çizmek istiyorum. Seçimler 14 Mayıs'ta yapılır mı? Meclise gelir mi 14 Mayıs'la ilgili oylama?
Yok, o meclise gelmeyecek zaten. Cumhurbaşkanı böyle anayasayı da zorlayarak seçimlerin yenilenmesine karar verecek. Bu fesih değil. Fesih diye kullanıyor bizim gazeteci arkadaşlar. Seçimlerin yenilenmesine karar verecek. Yani seçimlerin yapılmasına bir aylık süre kala seçimlerin yenilenmesine karar vermesine olanak sağlayan anayasal yetkisini kullanacak Erdoğan. 14 Mayıs'ta yapacak. Oraya kilitlenmiş gözüküyor.
Peki bu durumda kendisinin üçüncü kez başkanlık olma tartışması gündeme gelecek mi?
Ya bunu açtı muhalefet. Oraya takılmak istemiyor. Anayasaya aykırı olduğunun farkındalar. Hepsi farkında zaten. Ama sonuçta muhalefetin, senin, benim ya da anayasa kitapçının bunu söylemesi önemli değil. Önemli olan Yüksek Seçim Kurulu'nun buna onay verip vermemesi. Yüksek Seçim Kurulu'nda da ona direnecek ya da onay vermeyecek bir üye profili görmüyoruz.
Anlıyorum. Önemli bir konuşma, piyasa, özellikle biz paranın izini takip ediyoruz. 14 Mayıs'ta seçimin yapılıp yapılmayacağı üzerinden planı, programı, hesabı yapıyor. Onu biliyoruz ama sonuçta bu tabloya baktığımızda kazanan Kemal Bey gibi görünüyor. Yanılıyor muyum?
Tabii yani Kemal Bey'in. Zaten 24 Haziran'dan itibaren hatta referandumdan itibaren Kemal Bey'in kurduğu bütün stratejiler sonuç aldı. 24 Haziran 2018 seçimlerinde Millet İttifakı başarılı olmuş. Biz de o zaman fark etmedik. Ne zaman fark ettik? Parlamentoda erken seçim kararı alacak çoğunluğa bile sahip olamadığını gördüğümüz zaman Cumhur İttifakı'nın, yani 360 sayıya sahip olamadığını gördüğümüz zaman 24 Haziran 2018 seçimlerinde Millet İttifakı'nın başarılı olduğunu anladık.
Peki son soru. Depremi yaşıyoruz. Tam bir ay oldu. Hala sarsıntılar devam ediyor. Çadır sorunu devam ediyor. Barınma sorunu, yiyecek sorunu. Siyaset enkazın altında diyoruz. Cumhur İttifakı açısından bakarsak nedir durum? Enkazdan çıkabiliyor mu Cumhur İttifakı?
Biraz çabalıyor. Yani buralarda işte devleti hoyratça, değerleri hoyratça kullanma yeteneği olan bir siyasetçi. Bir de hani Erdoğan'ı şöyle değerlendirmek lazım. Seçim odaklı bir lider ve bütün algoritması seçim kazanmaya yöneliktir. Şimdi orada bir an önce bu enkaz, yani kötü olarak algılanabilecek ya da acıları çağrıştırabilecek bütün görüntüleri ortadan kaldıracak. Onun yerine Nisan ayında işte 3-5 katı çıkmış binlerce inşaatın önündeki fotoğraf karesiyle seçmenin önüne çıkacak. Bunu hani kendisinin lehine politik olarak çevirmesi birazcık bu dönem için söylüyorum. Sıkıntılı, çünkü artık zamanı çok fazla yok onun da.
Ben bu güzel değerlendirme için deneyimli gazeteci, kıdemli gazeteci demek lazım. Önemli analizler bunlar. Teşekkür ediyorum çünkü kakofoni çok. Herkes yorum yapıyor. Kafayı karıştırmaya gerek yok. Biz de izliyoruz ama bu kaliteli değerlendirme için ben özellikle teşekkür ediyorum. Sağ olun diyorum sevgili arkadaşıma.
Ben çok teşekkür ediyorum. Yani bir meslek büyüğümden bunları duymak da onur verici ayrıca.
Sağ olun diyorum ve tabii ki sözü uzatmıyorum. Madem ki tablo bu, gelelim işin simülasyonlarına ve aritmetiğine. Aritmetik konusunda da tabii ki bir uzmana bağlanacağız. Profesör Doktor Tanju Tosun. kendisi öğretim üyesi, siyaset bilimci ve hep simülasyonlarla çalışıyor. Tanju Bey merhaba.
Merhabalar Melih Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Yayınlar. Yayınımızı dinlediniz mi biraz önce?
Evet, özellikle son kısmına yetişebildim ama gündemi de yoğun biçimde takip etmek durumundayız tabii ki. Sedat Bey'in düşünceleri, yazıp çizdiklerini takip ediyorum zaten. Çok değerli bir gazeteci olduğunu da belirtmek isterim.
Peki siz bu dört gün yaşanan durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Evet, şimdi... Türkiye siyasetini izleyen yabancı siyaset bilimcilerden bir tanesi Freddie Frey isimli. Türkiye'deki siyasi rekabeti bir savaş oyununa benzetir. Özellikle elitler arasında. Genellikle bu savaş oyunu iktidarla muhalefet arasında gerçekleşirdi. Ama son iki gün, son üç gün içinde yaşananları dikkate aldığımızda Millet İttifakı arasındaki bu kopukluğun ortaya çıkışı adeta bir ittifak içi bir savaş siyasetinin başlangıcı izlenimini verdi. Ama bugün bu saatler itibarıyla bakıldığında bu Millet İttifakı içinde elitler arasındaki rekabetin bir en azından olumlu sonuçlanma ihtimalini de gösteriyor, güçlü olduğuna işaret ediyor bu anlamda.
Türk siyasetine baktığımızda, tabloya baktığımızda konuşacak çok konu var ama İYİ Parti sözcüsü Kürşat Zorlu'nun açıklamaları var. Hemen yeni öneri sunduğunu söylüyor Akşener'in Millet İttifakı'na. Cumhurbaşkanı yardımcılığını Yavaş'ın ve İmamoğlu'nun teklif ettiğini açıkladı. Bunu biliyoruz zaten. Kısaca buradaki gelişmeleri aktaracağız ama dönelim biz Millet İttifakı içerisindeki elitler savaşından arda kalanlara. Bu bize özellikle neyi gösterdi Tanju Bey?
Evet, yani son 3 günde yaşananları dikkate aldığımızda Türkiye'de maalesef özellikle bunda İYİ Parti'nin payının yüksek olduğunu
hemen araya giriyorum. Çok özür diliyorum Tanju Bey.
Rica ederim.
Beşli masa toplantısına altılı masanın Millet İttifakı'nın ikinci büyük aktörü olan İYİ Parti'nin genel başkanı Meral Akşener katılıyor bugün ve açık ve net kriz çözülmüş gibi görünüyor. Ne dersiniz?
Evet, sabah katıldığım bir başka televizyon programında bu ittifak devam edecekse, toplantı erken başlarsa mutlaka o sandalyenin boş bırakılması gerektiğini önermiştik. Yani dile getirmiştik. Bu anlamda tabii süreç yönetiminin sıkıntılı, sorunlu olmasına rağmen bir anlamda pozitife doğru evrildiğini gösteriyor. Bu olumlu bir gelişme. Türkiye'deki elitler arasındaki potansiyel çatışma kültürünün iyi niyet olduğu takdirde, karşılıklı özveri ve tavizler olduğu takdirde uzlaşmayla sonuçlanabileceğine ilişkin çok güzel bir örnek olarak Türkiye siyasal hayatında yerini almış görünüyor bu gelişme.
Yepyeni bir sayfa diye görüyoruz. Kılıçdaroğlu ile Akşener'in görüştüğü haberi de geldi. Bu yepyeni bir sayfa. Siyasi tarihimize baktığımızda genelde hep uzlaşmazlık var, öyle değil mi?
Tabii ki. Şimdi genellikle Türkiye'deki ideolojik kutuplaşmanın siyasal kutuplaşma olarak sadece elitler üzerinde değil topluma da sirayet ettiğini, dolayısıyla farklı ideolojik kimlikli partilerin kolay kolay bir araya gelmediğini biliyoruz biz ama 1980 öncesi acı örnekleri ve sonuçları olmuştu. 90'larda bunu aşma konusunda Erdal İnönü, 2000'lerin başında Ecevit ve bugün de Sayın Kılıçdaroğlu büyük bir çaba sarf ettiler. Bu anlamda Halil İbrahim sofrasından taşların yerine oturması söylemine kadar çok önemli söylem bunlar. Yani uzlaşık kültürünün geleceğe miras olarak bırakılması anlamında Sayın Akşener'in de ifade ettiği, İYİ Parti'nin kabul ettiği bu üçüncü yolla taşların yerine oturmasının birleştirdiği bir uzlaşma tablosu olarak karşımıza çıktı.
Çok önemsediğim bir yolculuk bu. Uzlaşma kültürü, Türk demokrasisinin kurumsallaşması adına. Ama gelin biz Millet İttifakı'nın bu uzlaşıyla birlikte nasıl bir yol izleyebilir? Hem milletvekili seçiminde hem cumhurbaşkanlığı seçiminde karşımıza nasıl tablolar çıkabilir? Sizin değerlendirmenizi alalım. Ne dersiniz?
Şimdi bu... Yani İYİ Parti Sayın Akşener o masaya dahil, yeniden dahil olduktan sonra İYİ Partili bu altılı ittifakın maksimum kazandıran seçim stratejisi için Cumhurbaşkanlığı konusunda ortak aday muhtemelen Sayın Kılıçdaroğlu. Tabii burada genel seçimler de önemli çünkü mevcut sistem içinde yasama ile yürütmenin çatışmaması anlamında yasama çoğunluğunu ne ölçüde elde ederseniz parlamentoda sistem o anlamda daha istikrarlı işleyebilir. Hangi yasama çoğunluğu milletvekili genel dağılımı bağlamında buna imkan tanır diye baktığımızda önümüzde bir kere 6 partili Millet İttifakı'nın birlikte seçime girmesi var. Nitekim mesela Şubat ayı kamuoyu araştırmalarının 7 kamuoyu araştırmasında partilerin oy oranlarını dikkate alarak bir takım senaryolar çalışmıştık. Bu senaryolar içinde 6 partinin oluşturacağı Millet İttifakı'nın seçime katılması durumunda maksimum kazandıran bir strateji olduğunu görüyoruz. Bu anlamda o stratejiyle parlamentoda yasama çoğunluğu Şubat ayı kamuoyu araştırmalarına göre önemli ölçüde bir Millet İttifakı'na eline geçiyor. Bunun dışında yani İYİ Parti'nin bu ittifak içinde yer almaması her koşulda Millet İttifakı beşli parti olarak düşünseydik eğer bu beş partinin aleyhine ve yasamada iktidarın karşısında çok zayıf kalmasına yol açıyor. Dolayısıyla bu strateji, bu birliktelik varsayımsal olarak parlamentoda yasama çoğunluğunun elde edilmesi için en fazla kazandıran strateji halinde.
Çok önemli bu değerlendirmeniz. Büyük ihtimalle Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı Millet İttifakı'nın henüz açıklama gelmedi ama bunun dışında parlamento seçimleri aslında çok kritik. Buradaki değerlendirmeniz önemli ama ben İYİ Parti'nin seçim haritasına bakıyorum ve seçmen profilini merak ediyorum. Çünkü 4 günlük süreçte İYİ Parti'den kopuşlar oldu mu? Seçmenin kızgınlığı olabilir mi? Ne diyorsunuz?
Tabii ki yani seçmen son tahlilde rasyonel bir takım referanslarla sandıkta oy kullanmaz, politik parti tercihinde bulunmaz. Yani bunun dışında bir ideolojik referansları var. Yani içselleştirdiği ideoloji, sosyal, siyasal toplumsallaşma var. Aileden almış olduğu bir takım siyasal değerlerin ve parti tercihlerinin aktarımı var. Onun dışında bir rasyonel referanslar var. Yani ekonomik oy verme bağlamında işleyen, iktidarı başarılı buluyorsa ödüllendirir, başarısız buluyorsa cezalandırır. Ama onun dışında bir de duygu var. Yani siyasette duygu da bir şekilde etkili. İşte bu duygusal anlamda bir olumsuzluğa değil adeta bir hayal kırıklığına yol açtı bence Sayın Akşener'in özellikle o konuşması ve o konuşmanın ardından bir takım kopuşların yaşandığını biz sosyal medyadan takip ediyoruz. Yani üyelikten ayrılma anlamında ama sosyal medya tabii Türkiye seçmen örneklemi açısından tek kriter değil. Hatta çok da fazla abartılmaması gerekir ama duygusal etkilenme, duygusal kopuş yaşandı. Hangi seçmen profilinde yaşandı diye baktığımızda kanımca bu İYİ Parti seçmeni açısından çok net. Liderlerinin davranışını doğru bulmama. Pekala hangi profile uygun bir seçmen? Oy verme davranışında mobilize oy kullanmayan, yani annesinin, babasının, aşiret liderinin, cemaat liderinin ya da patronun yol göstericiliğinde oy kullanmayan, özel oy verme davranışına sahip, eğitimli, kentli, seküler bir seçmen ki İYİ Parti içinde yaklaşık olarak %30-40 civarında böyle bir seçmen de var. Bunlar ağırlıklı olarak Türkiye'nin batı kentlerinde, gelişmiş kentlerinde eğitimli, dediğim gibi seküler ve hayat tarzı itibarıyla daha ziyade liberal ve ideolojik olarak da sosyal demokrasiye yakın bir kitle. Yine TİM araştırmanın yaptığı 2019'daki bir araştırmaya göre bunların arasında kendilerini CHP'ye yakın görme oranı AKP, MHP'den çok daha ileri düzeyde ve ikinci parti tercihlerinde Cumhuriyet Halk Partisi çok belirgin bir biçimde öne çıkıyor. Aynı zamanda kendilerini İYİ Parti'den sonra en yakın hissettikleri partinin CHP olması, bu kitlenin özellikle Sayın Akşener'in açıklamasından sonra yaşadığı duygusal bir anlamda etkilenmeyle bu partiden koplu CHP'ye yönelme ihtimalini arttırmıştı. Ama ne olur bundan sonraki süreçte, süreç nasıl yönetilecek İYİ Parti tarafından, onunla ilgili tabii ki.
İYİ Parti ağırlıklı olarak milletvekili dağılımı konusunda mı çok daha hassas olacak? Oraya bakarsak neler söylemek istersiniz?
Tabii şimdi aslında İYİ Parti'nin bu süreçte ısrarla kazanacak aday vurgusu ve talebinin ardında İYİ Parti'nin geleceğine ilişkin bir takım endişeler de göz ardı edilmemeli. Hangi endişeden söz ediyorum? Şimdi Cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı'nın olduğu bir seçimde Cumhuriyet Halk Partisi açısından, yani liderin Cumhurbaşkanı adayı olarak seçime katıldığı bir ortamda o partiye yönelim konusunda adaylık bir kartopu etkisi de yaratabilir. Yani bu kartopu etkisi yaptığında Cumhurbaşkanı adaylığı için CHP'ye oy veren seçmenin, ki klasik CHP seçmeni olmasa dahi İYİ Parti seçmeninden bir miktar neye geçiş olabilirdi? CHP'ye milletvekili genel seçimde oy vermeye yönelebilirdi. Ama burada stratejik olarak tabii milletvekili genel seçiminde de bir ittifak içinde gelecekleri ve İYİ Parti'nin bazı illerde ortak listeyle CHP listesinden aday milletvekili adaylarının gösterileceğini dikkate aldığımızda bu durumda yani çok fazla olumsuz bir tablo yaratmayacak İYİ Parti açısından. Yani İYİ Parti yeni bir parti nispeten, yani 3-4 yıllık olsa da kurumsallaşması halen sürüyor ve bir kimlik inşasını tamamlayamamış bir parti. Yani merkezin sağında milliyetçi bir parti olarak var olmak istemiyor Sayın Akşener'in liderliğinde. Merkeze oturmak istiyor ama diğer tarafta elitler düzeyinde ve teşkilatlar düzeyinde milliyetçi elitler azımsanmayacak ölçüde. Ama seçmen tabanına baktığımızda biraz önce ifade ettiğimiz bu kentli, liberal, seküler seçmenin varlığı bir kimlik paradoksu gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Yani partiyi ideolojik anlamda konumlandırma için. Dolayısıyla artı Türkiye'nin reel politiğinde bir siyasal partinin büyümesi için iktidar olma, iktidarın sunmuş olduğu maddi ve manevi ödüllerden yararlanma, büyüyebilmesi için bir siyasal partinin çok önemli. Adalet ve Kalkınma Partisi 2002'de iktidara gelmeseydi, kurulduktan bir yıl sonra AKP Türkiye siyasetinde bugüne kadar varlık gösteremezdi. Yani iktidarın vermiş olduğu bir ödüllendirme sistemi partilerin kendi sosyolojilerini genişletme imkanı da tanıyor. İYİ Parti için bütün bu değişkenler önemli.
Tabii sizi dinlerken bir anda işin ekonomik boyutuna da bakıyorum. Yani kent kırsalı ve kentlilerin önümüzdeki dönemde tercihleri aslında sandıkta kendini çok etkin olarak gösterecek. Yani milliyetçi partiler, Anadolu milliyetçiliği üzerinden gelen MHP veya da İYİ Parti gibi partilerin kimlik bunalımı MHP için değil ama İYİ Parti'nin hala kimlik sorununu aşamaması, orada soru işareti taşıyorum. Çünkü aslında kentli bir parti olmuş İYİ Parti. Ama bu aynı zamanda bu kriz döneminde parti içinde de bir ayrılma olduğunu mu gösteriyor? Bir tarafta ülke ocaklarından gelen partiye hakim farklı bir kitle var. Diğer taraftan iyi eğitimli, bu partiye yeni gelmiş kentli ve elit bir kadro var. Orada ne olur?
Şimdi yani bu konuda partinin elitleri, yani burada parti üst yönetimi ile parti tabanı arasında kısmi bir doku uyuşmazlığı var. Hafta içinde T24'te Bekir Ardır'ın bir televizyon konuşmasındaki ya da röportajındaki yazısında da belirttiği gibi bu tabanla tavan arasında kısmi doku uyuşmazlığı İYİ Parti açısından paradoksal bir durum. Ama olası bir iktidar ortaklığında İYİ Parti'nin özellikle Anadolu'daki ılımlı milliyetçi ama pragmatik seçmeni iktidar imkanlarıyla kendisine çekip onları aynı zamanda ideolojik olarak yumuşatma, ehlileştirme fırsatı da var. Bunu yaptığı ölçüde aynı zamanda İYİ Parti'nin merkez sağa yakınlaşması, merkez sağda kendisini konumlandırması böyle bir imkan yaratabilir.
Önemli değerlendirmeleriniz, ama hep İYİ Parti'yi konuştuk. Millet İttifakı'na baktığımızda değerlendirmelerinizi yapıyorsunuz ama bir de Cumhur İttifakı'na bakalım mı?
Tabii ki.
Orada durum ne?
Şimdi tabii Cumhur İttifakı'nın veri koşullar içinde iktidar olması özellikle kendi seçmen tabanını bu beka söylemi üzerinden bir şekilde konsolide etmesinin sınırlarına gelme gibi bir durum söz konusu. Özellikle karşıda güçlü bir iktidar alternatifinin olduğu bir konjonktürde burada ve 20 yıllık iktidar yorgunluğunun, ekonomik krizin, deprem felaketi gibi bir takım dinamiklerin de etkisiyle seçmen nezdinde geleceğe ilişkin bu partiden beklentileri azaltma gibi bir sonuç üretebilir. Çünkü özellikle rasyonel seçmen ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sosyolojisinde azımsanmayacak ölçüde ideolojik, politik değerlerle bu partiyle özdeşleştik kuran bir seçmen var, ama bir de pragmatik seçmen var ki bu pragmatik seçmen geçmişte ağırlıklı olarak merkez sağa oy vermiş bir seçmen. Şimdi bu seçmenin parti tercihinde ya da kendisini siyasette bir partiyle özdeşleştirmesinde en önemli kriter rasyonel beklentiler. Seçmenin ekonomik temelli rasyonel beklentilerine göre iki türlü oy verme davranışı ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi parti tercihi anlamında özellikle ya retrospektif oluyor, geçmişe yönelik iktidarın yaptıklarına bakıyor, ya da prospektif, ileriye yönelik olarak bu iktidarın kendisine ne vaat edeceklerine bakıyor. Şimdi AKP bugüne kadar Türkiye siyasetinde birinci parti olarak tutunduysa özellikle geçmiş referansıyla, seçmen bu geçmişe bakıp retrospektif oy verme davranışıyla oy verdi, ama ekonomik kriz, deprem felaketinin ilk 3 gün yönetilememesi nedeniyle artık önümüzdeki süreçte bu pragmatik merkez sağ eğilimli seçmen kanımca ve aynı zamanda kararsız seçmen prospektif bir oy verme davranışıyla gelecekte bana hangi parti ya da hangi ittifak ne vaat edecek? O soruya yanıtı kim verirse ikna edici bir biçimde o partiye yönelecek. Bence bu anlamda Cumhur İttifakı'nın bir miktar dezavantajlı durumu söz konusu.
Meral Akşener geldi, altılı masada yerini alıyor Tanju Bey. Masaya oturacak, siyasette diplomasi, arka kapı trafiği ve yolculuk önemli. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bunu?
Yani başta da ifade ettiğim gibi yani siyasal pragmatizm ya da siyasal karizma, kariyerizmin yerini bir anlamda Türkiye'de toplumun, gençliğin, kadının, yoksulluğun özlemlerini, taleplerini dikkate alma anlamında son dakikada sergilenen uzlaşmacı bir tavır olarak değerlendiriyorum ve Türkiye'de gelecek adına umutla bakma yolunda önemli bir birliktelik vardı. Bu birliktelik devam edecek ve mutlaka sandığa yansıyacağı kanaatindeyim.
Peki ben de eril dille konuşan kadın politikacıların söylemlerinde, açıklamalarında daha kendi cinslerine uygun açıklamalar yapması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'deki kadın politikacı profilinin açıkçası bu kadar nüfusu yarı yarıya erkeklerle eşit olan toplumda sayısının artmasını istiyor isek burada daha farklı bir yaklaşımın olması kaçınılmaz gibi görülüyor. Ancak seçimlerin kilit seçmenlerine bakmak isterim. 6 milyona yakın genç gelecek. Nüfusun yarısı kadın dedik. Gençler ve kadınlar bu seçimlerde çok etkili olacak. Ne diyorsunuz?
Yani başlangıçtaki temennize tam anlamıyla katılıyorum ve bu amaçla Türkiye'de seçim sistemi örneğinde aday belirlemede mutlaka ve mutlaka birebire denk gelen fermuar sistemi teknik anlamda önemli. Yani bir kadın bir erkek, yani toplum cinsiyet dağılımına göre %50-%50 ise parlamentodaki temsil anlamında da aynı sınır olması çok önemli. Yani bunun başka bir oranının savunulacak bir yeri kesinlikle yok. Bu bir. İkincisi, maalesef Türkiye siyasetinde kadın etkili aktörler o erkek egemen politika ve parlamento içinde maalesef erkekleşme dilden pratiğe kadar öyle bir hastalığa yakalanıyorlar ki geçmişte bunun en sorunlu örneği Sayın Tansu Çiller idi. Sayın Akşener duygusal anlamda tabii o kadın zarafetinin, kadın nezaketinin dışarı yansımasına mümkün olduğu ölçüde önem veriyor ama atması gereken daha önemli adımlar olduğunu da düşünüyorum kendi adıma.
Tabii ki Meral Akşener Tansu Çiller'in yanında yetişti ama zaman zaman duygusal davranıyor ve ülke ocaklarından gelen tavrıyla, bir asene olması tavrıyla da çok sert çıkışlar yapabiliyor. Merkez sağa yerleşecek ama hep ya tarih yazacağız ya tarih olacağız demişti. Bunu nasıl değerlendirmek lazım?
Yani tabii şöyle bir sorun var. Yani Türkiye'de siyasetçiler genellikle kendilerini taşraya bir şekilde kapatıyorlar. Taşraya selam, siyasete devam. Hayır, Türkiye kentleşen bir Türkiye. Türkiye genç bir nüfusa sahip. Yani eğitimli, nitelikli gençleriyle, kadınlarıyla birçok anlamda Batı ile rekabet edebilecek referanslara sahip aslında bu anlamda. Mustafa Kemal Atatürk'ün de daha 1920'lerde işaret ettiği o çağdaş uygarlığa ulaşma konusunda elimizde ciddi bir potansiyel var. Ama bu potansiyeli değerlendirme yerine daha ziyade politikacıların taşraya dönüp taşradaki o egemen ilişkileri siyasette de hakim kılmaya çalışmaları, yüzünü kentli değerlerden çok kırsal değerlere aynı zamanda dönmesi, yüzü batıya dönük ama siyaset pratikleriyle çok taşralı bir siyaseti tercih etmelerine neden oluyor. Bu anlamda siyasetçi toplumu daha iyi tanıması gerekiyor. Türkiye'de gençlerin, kadınların daha özgürlükçü, daha çağdaş bir takım değerlerini referans alıp ona uygun politikalar üretmesi gerekiyor. Bu İYİ Parti için de böyle. Yani kendi sosyolojisini çok iyi tanıdığı takdirde aslında İYİ Parti için siyasal hayatımızda geleceğin merkezde konumlanması olduğu anlaşılır. Yani bu konuda atılması gereken çok adım var. Çünkü tabanın sosyolojisi öyle bir şey. Yani sadece profesyonel tepede siyaset yapan aktörlere bakıp onların değer referanslarıyla siyaset yapmaya çalışmak hem sayısal destek anlamında daraltıyor hem de meşruiyet anlamında büyütemiyor İyi Parti'yi. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki süreçte bu değişir.
Ancak köyler boşaldı, nüfus kentlere akıyor. Bu yeni bir durum değil. Bir siyaset analizi yapılırken, siyasiler analiz yaparken kentlerdeki kırsalı göz önünde bulundurmak zorunda. İki, taşraya egemen ilişkiler, siyasetin finansmanı, taşradaki ilçe, arazi gücü elinde olan inşaatçılar tarafından geliyor. Tablo bu olunca Türkiye nasıl değişecek? Mesela siyasi partiler yasası, tavandan politika belirlenmesi, parti içindeki birimlerin sağlıklı bilgi almasını ve bilgi akışını engelliyor. Son soru, bunu nasıl değerlendirelim?
Evet, yani şimdi yani çağdaş yönetim ve siyasette iki çok önemli referans kavram var. Bunlardan bir tanesi accountability, hesap verme, hesap sorma, diğeri de transparency, şeffaflık. Türkiye'de siyasetin finansmanı maalesef kentsel rant üretimiyle doğrudan ilişkili. Yani siyasetin finansmanında ne ölçüde kentsel imara müdahale ederseniz o ölçüde onun yarattığı bir takım haksız değerlerle siyaseti finansman yoluna gidiyorsunuz. Bu sadece ilişki anlamında değil, partilerin örgütsel yapısında da böyle. Siyasi partilerin yerel teşkilatlarına bakıldığında bu yerel teşkilatlarda bu tür imar işleriyle uğraşan aktörler azımsanmayacak ölçüde. Bu neye yol açıyor? Siyasetle toplum arasındaki bağın sadece ve sadece bir, iş ve işçi bulma kurumu gibi çalışmalarına, iki, kentsel rantın imar üzerinden yerelde üretilmesine yol açıyor. Bu da ister istemez siyasi etik anlamında çok ciddi bir sorun ve siyasal rekabetin önünde çok büyük engel. Aynı zamanda siyasete yeni aktörlerin devşirilmesinin önünde de bir engel. Yani siyasi partiler yasasında parti içi demokratik süreçlerin işlemesinin çok zayıf olması, iç işleyişte denetimin yükselme yollarının çok sınırlı olması, bu delege sistemi vesaire, ne siyasal etiğin ne objektif kariyer liyakat temelli yükselmenin mümkün olmasına yol açıyor. Bu da önemli ölçüde yasal düzenlemelerle ama asıl tabii ki bir zihniyet değişimi, dönüşümüyle gerçekleşebilir.
Biz size teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Tanju Tosun'u dinledik. Analizleri önemli. Süleyman Demirel, rahmetli Süleyman Demirel, siyasi partiler iyi ahlak derneği değildir demişti. Biz ise siyasi etik ve siyasi ahlakın bugünkü dünyada bir numaralı sorun olduğunu düşünüyoruz. Sevgiyle kalın. Depremi unutmuyoruz. Görüşmek üzere.
Havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te.